bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Kosova'ya 3 Öğüt İsmail Kadere 1. Kaset 1. Yüz Doğan Kitapçılık 1. Baskı 1999 Çeviren Aykut Derman Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Şule Tüzül 1936 Arnavutluk doğumlu İsmail Kadere, Moskova Gorki Enstitüsü'nde edebiyat ve yazarlık öğrenimi gördü. 1963'te yayımlanan ve dilimize de çevrilen Ölü Ordu'nun Generali adlı romanıyla büyük ün kazandı. Ülkesindeki siyasi yönetim ve Arnavutluk Yazarlar Birliği ile düştüğü görüş ayrılığı sebebiyle birkaç yıldır yaşamını Fransa'da sürdüren İsmail Kadere, sadece ülkesi Arnavutluğun değil, çağdaş dünya edebiyatının en önemli romancılarından biridir. Bu dünyada, üzerinde eski bir trajedinin dönüp dolaştığı ve yeni trajediler yarattığı bir başka ovalık bölge az bulunur. Bu ovanın masum adı vardır, Göl Ovası. Öteki adıyla da Kosova. Bundan 600 yıl önce, 28 Temmuz 1389'da Sırp, Boşnak, Arnavut ve Romenlerden oluşan bir Balkan Hristiyan ittifakı, Sultan Murat komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından bozguna uğratıldı. Bu kanlı savaş yaklaşık 10 saat sürdü. Bozguna uğrayanlar o günden bu yana hala bu bozgunun matemini tutmaya devam ediyorlar. Bununla birlikte milliyetçi siyasetçiler bu kaçınılmaz yazgıyı savaş sonrası savaş alanlarının üzerinde dolaşan yırtıcı kuşlar gibi birçok kez kendi çıkarlarına kullanmaya kalkıştı. Son kez savaşın 600. yıl dönümü olan 28 Temmuz 1989'da Sırbistan Devlet Başkanı Milošević, Kosova'da bu kez Arnavutlara karşı yeni bir kıyımın çağrısını yaptı. Yugoslavya'nın parçalanması da işte o gün başladı. Üç kısa öyküden oluşan elinizdeki kitap, bütün tarafsızlığı içinde Balkan uygarlığının yitirilmiş soyluluğunu gözler önüne serme amacını güden bir çaba, bu uygarlığın yeniden doğması için yapılmış bir çağrıdır. Eski Savaş. Şimdiye kadar savaş söylentilerinin ardından barışın güçlendiği görülmemişti hiç. Tersine, barış umutlarının ardından birdenbire düşmanlıkların patlak vermesi büyük yarımadada alışageldik bir şeydi. İnsanlar kimi zaman yarımadanın gerçekten çok büyük olduğu, orada herkese yer bulunabileceği duygusuna kapılıyordu. Birçok dili, birçok dini, 10 kadar halkı, devletleri, krallıkları ve prenslikleri, hatta 3 imparatorluğu içinde barındıracak büyüklükte topraklara sahip olduğunu düşünüyordu ki, bunlardan ikisi Sırp ve Bulgar imparatorlukları devrilmiş, üçüncüsü yani Bizans'ta kendini ve tüm Hristiyanlık alemini utandıracak bir şey yapmış, Türklere boyun eğmişti. Ne var ki o günler geride kalmıştı. Kafalar değişmiş, bölge insanlara çok dar gelmeye başlamıştı. Bu darlık duygusunu besleyen, farklı halkların toprak ve dil konularında sürtüşmelerinden çok eskide kalmış kötü anılardı. Bu halklar, bu boğucu anıları kendi yalnızlıklarında kuluçkaya yatırıyor, artık taşınamaz hale geldiğinde de dışarı vuruyorlardı. Bu da genellikle ilkbaharda savaş ya da barış söylentileriyle birlikte insanların üzerine çöken tarifsiz bir sıkıntıyla ortaya çıkıyordu. Gerçekten de düzlüklerde, özellikle de kentlerde iyimser ya da kötümser tahminlerin ardı arkası kesilmiyordu. Ne var ki bu tahminler dağlılara özgü iç sıkıntıyla birleşince daha da yoğunlaşma eğilimi gösteriyordu. Bu durum ilkbaharda ortaya çıkıyordu, eriyen karların ilk belirtileri görüldüğünde. Açıklamasına gelince kolaydı. Kentlilerin öngörülerinin, bölgenin her yanına seyyar satıcılar, elçilik arabacıları, casuslar, saralılar, liman fahişeleri gibi toplumun her katından kişiler tarafından yayılmış bilgileri ve söylentileri temel almasına, bu söylentilerin ayrıca Venedik'teki Dukalık Sarayı'ndan Dıraç'taki ticarethanelere sızan bilgilere, başka deyişle inanılır kaynaklara dayanmasına karşın, gerçek söylenti statüsü kazanabilmesi için bunlara ek bir boyut daha eklenmesi, akıl erdirilemez ve gizemli, yani mantık dışı olması gerekiyordu. Söylentilere bu özelliği kazandıranlar da yüksek yerlerde oturanlar, yani dağlılardı. Bu insanlara göre Arnavutluğun lanetli tepelerinin doruklarından Karadağ'a, eski Olimpos'a, hatta Karpatlara varıncaya kadar her olay, her şey karla ilgiliydi. Kentlilerin kafasında genellikle dümdüz bir dünya olmasına karşın dağlılar bunun tamamen tersini düşünerek aynı hataya ters yönden düşmüş oluyordu. Onlar yüksekliklerin gücüne inanıyordu. Böylelikle örneğin biri çıkıp da silah kuşanmış insanların savaşa gittiğini söyleyecek olsa, bunu gördüğüne, kendi gözleriyle gördüğüne, inandığı kutsal tanrılar adına yemin bile etse, onlar gözlerini karlı doruklara kaldırıp başlarını sallıyor, hayır diyorlardı. O eskimiş, görkemli karlar orada durduğu sürece bir ordunun harekete geçmesi, bir savaşın çıkması olanaksızdı. İlkbahar geldiğinde bu sağlam güven duygusu eriyor, kabaran akarsularla birlikte insanların düşünceleri de değişiyordu. 1389 yılının ilkbaharında da böyle oldu. O yıl benzersiz bir barış dönemi yaşanacağı haberinin hemen ardından bir başka haber geldi. Buna göre savaş kapıdaydı. Hem de eşi benzeri görülmemiş bir savaş. O yılın ilkbaharında herkesin ağzında söylentiler dolaşıyordu. Ortalığa sessizliğin çökmesi için bir peynir kervanının ya da elçi taşıyan bir kervanın geçmesi yeterli değildi. O sessizlik anları kendiliğinden bozuluyordu. Ayrıca son yıllarda kar ya da veba yüzünden kesilen iletişimin bu söylentileri bastıracağı yerde daha da alevlendirdiği gözleniyordu. Bu öyle anlaşılıyor ki yeni haber alamayan insanların eski yıllardaki haberlere rağbet etmesinden kaynaklanıyordu. O eski haberler giyilmiş eski giysiler gibi her duruma cuk oturuyordu. Kuş uçmaz kervan geçmez hanlarda Türklerin başkentlerini Bursa'dan Edirne'ye taşıdıkları söyleniyordu. Bu olay 20 yıl önce değil de dün olmuştu sanki. Kimileri Türk hükümdarının bunu, devletinin büyük bir bölümünü Avrupa'ya taşımayı düşündüğü için yaptığını ileri sürüyordu. Ötekiler bu açıklamaya inanmıyor ya da korkularını başlarını sallayarak gösteriyordu. Bir devlet, bir ev gibi oradan oraya nasıl taşınabilirdi? Ayrıca zavallı Avrupa bu koskoca imparatorluğu içinde barındırabilecek yer bulabilecek miydi? Bulsun ya da bulmasın, Türk'ün umurunda bile değildi bu. Sıkış biraz, bana da yer aç, yoksa gelir seni kapı dışarı ederim diyordu. Bu korkunç düşünceye inanmak istemeyenler, sultan başkentini belki de yarımadadaki prenslerin birbirleriyle dalaşmasına daha iyi kulak kabartabilmek için yakına taşımıştır diyordu. Bizim kavgalarımızı gizlice izlemek amacıyla mı yani diye karşı çıkıyordu başkaları, inanılmaz bir tavır takınarak. Bu kavgalar öyle ulu orta yapılıyordu ki bunun için yakına gelmeye gerek yok. Hatta uzaktan daha iyi duyulur. Tartışmalar yerel prensler arasındaki geçimsizliklerden, bunların gizli müttefiklerine, özellikle de koca Türk'e olası bağlılıklarına kayıyordu. Bu konuda çıkarılan söylentiler aslında en az inanılır cinstendi. Örneğin Bosna Kralı Tuvartko'nun sultana baş eğdiği söylentisi yayılır yayılmaz bunu yapanın ne onun ne de Romanyalı Mirka'nın olduğu tersine sultanın önünde yerlere kapanan Bulgar çarı Şişman'dan başkası olmadığı öğreniliyordu. Bulgar'ın o işi yapmış olması beni hiç şaşırtmıyor diye öne atılıyordu bir yabancı. Beni kaygılandıran Basilos 5. İones'in kafasının içinde ne olduğu. Hey gidi Bizans diye mırıldanıyordu başkaları. Onların başına gelene ağlamaktan başka yapacak bir şey kalmadı bizim için kardeşim. Tüm erdemlere sırtlarını döndüler, şimdi de işledikleri günahların cezasını çekiyorlar. Bu didişmelerin yalnızca dünyanın bu köşesinde değil, her yerde olduğu, hatta Türklerin bile kendi aralarında boğuşup durduğu haberleri gelince yüreklerine biraz su serpiliyordu. İki prensin, Sultan Murad'ın oğlu Savcı Bey ile 5. İones'in oğlu Andronikos'un aralarında ittifak kuran babaları Asya'da savaşırken iki oğlun onları tahttan indirmek için komplo kurdukları herkesin dilindeydi. Bu iki oğul babaları tarafından zincire vurulmuş Sultan Murad, Hristiyan müttefiğine olan dostluğunu kanıtlamak için hain oğlunu geleneksel Bizans işkencesiyle cezalandırarak gözlerine mil çektirmişti. Öteki baba da aynı şeyi kendi oğluna yapmaktan geri kalmamıştı. Bu iki babanın öfkesini dile getirenler söz konusu hükümdarların kaprislerini ve saplantılarını anımsamaktan da geri kalmıyorlardı. İkisinin de birçok davranışına bir neden bulunamayıp sonuçta bunların açıklanamaması, içinde bulundukları durumun karmaşıklığından değil, dürtülerinin anlamsızlığından kaynaklanıyordu. Başkentin yerinin değiştirilmesi örneğin, haklı bir nedene dayanabileceği gibi sultanın bir kaprisi de olabilirdi. Böyle bir devlet, yalnızca uçsuz bucaksız oluşuyla bile onu yöneten kişiyi kimsenin akıl erdiremeyeceği davranışlara itebilirdi. Küçüklere yasak olan şeyleri onlar çoğu kez sakıncasızca yapabiliyordu. Örneğin Karadağlılar başkentleri Tisetinye'nin yerini değiştirmeye kalkacak olsalar nereye taşırlardı? İki fersah öteye götürseler zavallı kent Arnavut kartallarının pençesine düşerdi. Aynı şey Üsküp için de söylenebilirdi. Hatta daha uzaktaki Sofya için de. Onu da taşıyacak olsalar kim bilir kendini nerede bulurdu? Ya Rus topraklarında kalır ya Karadeniz'e düşerdi. Başkentlerden söz etmekten bıkan insanlar akşam yaklaştığında meyhaneler kapanıp birbirlerine iyi akşamlar deme saati gelmeden sözü en son habere getiriyorlardı. Türk hükümdarının aldığı yeni ünvana, yakın zamana kadar hükümdara emir diye hitap ediliyordu. Oysa bundan böyle sultan denecekti. Bu kuşkusuz kötüye işaretti. Bu değişikliğin bir savaş arifesinde yapılmış olması daha da kötüydü. Güney Slav lehçelerinin hepsinde mir sözcüğünün barış anlamına gelmesi, bu sözcüğün Arnavutça'da da iyilik anlamına gelen mire sözcüğüne yakın olması yüzünden emir sözcüğü onlara özellikle yumuşak geliyordu. Oysa Meriç Vadisi'ndeki Çirmen Savaşı'nda bizi bu ünvanla doğramadı mı diye atıldı biri, kafasındaki takkeyi düzelterek. Elbette, inan olsun ki öyle, hatta hepimizi kazığa oturttu diye karşılık verdi bir başkası kafasını kaşıyarak. Bunu yalnızca Sırplara ve Macarlara değil onlara yardıma giden bizlere de yaptı. Hatta Anjou sülalesinden Macar kralı 1. Lajos'a da. Efendim, Kont Muzaka orada yaşamını yitirdi. Huzur içinde yatsın. Sultan diyorlardı insanlar. Bu yeni ünvanı içerdiği gize ulaşmak istermiş gibi alçak sesle kendi kendilerine yineliyorlardı. Türk hükümdarının son yıllarda yeni silahlar keşfettiği, yatağanların biçimini ve eğimini modernleştirdiği, sıranın şimdi de ünvanını değiştirmeye geldiği gün gibi açıktı. Başka deyişle, yeni savaşa yeni ünvan diye düşünüyordu herkes ve hükümdara, bu ünvan ona hayır getirmesin, bu ünvan onu kemirip bitirsin diye beddua ediyorlardı. Venedikliler, dilsiz ulaklar kullanmaya başladıktan sonra siyasal nitelikli söylentiler, özellikle ana yollardaki hanlardan yayılan söylentiler hatırı sayılır ölçüde azalmıştı. Ne var ki çoğu kez devletler de bireyler gibi ellerindekiyle yetinmeyi bilmediklerinden mantıksız davranışlarda bulunurlar. Venedikliler de dilsiz ulaklarla yetinmediklerinden işi daha da ileri götürmeyi düşünmüşlerdi. Öte yandan dili kesilmiş bir ulağın sağlayacağı güvenin ötesinde geriye ölü bir ulağın sağlayacağı güven kaldığından araştırmalarını beklenmedik bir yöne çevirdiler. Beklendiği gibi sağır, dilsiz ya da kör dilsiz kişiler kullanmak yerine gözleri, kulakları ve dili olan hatta dili bir karış çenesi düşük ulaklar kullanmaya başladılar. Kısacası suskun ve ağzı sıkı eski ulakların yerini geveze, yolda konakladığı ilk anda yolcularla birlikte masaya çökmeye hazır ulaklar aldı. Bunların iki tür haber taşıdığı kolayca seziliyordu. İlki asıl, üzerine kıskançlıkla titredikleri gerçek haber, öteki ise sahte, akşam çevresinde toplanılan ocağın önünde ağızlarından bölük pörçük kaçırır gibi yaptıkları ya da sarhoşlukla söylüyor izlenimi bırakmak istedikleri haber. O yılın ilkbaharında herkesin beklediği gibi bu sahte haberler düşmanları kuşkusuz şaşırttı. Ne var ki çoğu kez de bunları yayanların elini ayağını birbirine dolaştırdı. Türklerin başkenti ile Venedik arasındaki yol uzundu. Gerçeği ve yalanı birlikte taşımaya gelince bu hiç de kolay değildi. Kimi zaman biri, kimi zaman da öteki haber tam tersine dönüşüyor. Böylelikle de Mart ayında henüz yoğun olan sis tabakası daha da koyulaşıyordu. Açık olan bir şey varsa o da bu iki kent arasında 4 ayrı alfabe ile 6 ayrı dilde kaleme alınmış mektupların gidip gelmesiydi. İçeriklerine gelince Bunu yalnız Tanrı biliyordu. Hilal, haça meydan okuyacak demeye getiriyordu sultan mesajında. Biri ya da öteki batacak. Başka bir kaynakta bunun tam tersini ileri sürüyordu. Silahlarınızı kuşanmanız gereksiz evlatlarım demek istiyordu sultan. Gökyüzünde olduğu gibi yeryüzünde de herkese yer var. Sizin haçınıza da, bizim hilalimize de. Başka söylentiler, yarımadadaki prenslerin çok kısa bir süre önce birbirleriyle ittifak kurduklarını ileri sürüyor, daha yeni söylentiler de bu ittifakın bozulduğunu bildiriyordu. Dıraç limanına her hafta Papa'nın elçileri ayak basıyordu. Belgrad'dan Efla'a mesajlar gidiyordu. Söylendiğine göre sultan gönderdiği mektuplarda şunu yazmıştı. Oraya iki oğlumla Yakup Çelebi ve Beyazıt'la birlikte geliyorum. Siz de kendi oğullarınızı getirin. Böylelikle ya ben sizin soyunuzu ya da siz benimkini kurutmuş olursunuz. Peki ya üçüncü oğlunuz Kör Savcı Bey, onu da getirecek misiniz? Bana kalsa getirirdim ama ne yaparsınız, Allah onu yanına aldı. Arnavut prenslerin Sırp Lazar'la, Lazar'ın da Bosnalı Tvartko'yla ittifak kurduğu söyleniyordu. Basilos 5. İones hala duraksıyordu. Konstantinos'tan henüz haber alamamıştı. Voyvoda Mirka'dan da. Diğer Sırp'a Marko Kraljeviç'e gelince bütün belirtiler onun bir kez daha ihanet edeceğini gösteriyordu. Sizi sağlıklı bulabilecek miyim? Anlaşabileceğimizi umuyorum. Gel öyleyse. Geldiğin yere geri dönebilecek misin bakalım? Geleceğim. Sizinle kapışacağız ve sizi toprağa gömeceğim. Karşılaşmanın nerede olacağı üzerinden anlaşmak daha önemli. Birbirimizi arayıp durmakla neden zaman yitirelim? Niş Ovası'nda ya da Kosova'da sizin verdiğiniz adla Göl Ovası'nda. Canın cehenneme Murat Han. Türklerin başkenti hummalı bir hazırlık içindeydi. Ordunun öncü birlikleri daha şimdiden yola koyulmuştu ve Beyazıt, sultanın küçük oğlu babasına filleri de götürmesi için yalvarıyordu ama boşuna. Diğer oğluna Yakup'a gelince bugün yarın her yandan topladığı adamlarıyla birlikte çıkıp gelmesi bekleniyordu. Orduya bal veren tüccarlardan 40'ı tartım sırasında kırbaçlanmıştı. Toplanan kalabalık ne utanç verici bir şey diye bağırıyordu. Saldırıya geçmeden önce savaşçılara güç verecek ve bu aşağılık dünyada onların belki de yedikleri en son yemek olacak balda hile yapmak işte size gerçekten korkunç bir davranış. Orduların baş vakanüvisi kaleme aldığı tarihe birkaç yıl önce Karaman Bey'ine karşı düzenlenen sefere gidilirken yazdığı sözcüklerle başladığı için görevinden alınmıştı. Alemin güneşi, şanlı padişahımız. Sarayının bahçesinde kuşların ötüşünü dinlediği sırada kafirlerin bir ayaklanma hazırlığı içinde olduğu haberini almıştı. Onun yerine geçmek için 20 yıldır beklemekte olan rakibi yapılacak seferin tarihine kendi girizgahını yapmak için bir hafta gözünü bile kırpmadı. Sonuçta onun cümlesi de öncekinin kaleme aldığı cümleden pek farklı olmadı. Muhteşem padişahımız, alemin güneşi, sarayının bahçesinde fıskiyelerden dökülen suların sesini dinlediği sırada kafirlerin ayaklanmaya hazırlandığını öğrenmişti. O da görevinden alındı, hatta kırbaçlandı. Hem de o göreve aday tüm öteki vakonevislerle birlikte. Bu arada günün birinde aklını yitiren ama sonradan ona daha da taze olarak kavuşan Erzurumlu bir Yahudinin vakonevisliğe getirilmesi beklenmekteydi. Bunlar olup biterken Sultan Murat, çok büyük salonunda bir Avrupa haritasının başında Kaptan Paşa'nın ona verdiği bilgileri dinliyordu. Avrupa padişahım, huysuz bir katıra benzer. Altında sarkan şu üç yarımada ise üç çıngırak gibidir. İlk çıngırağın yani Balkanların sesini kestikten sonra kafirlerin ilk kez haç diktikleri ikinci çıngırağı yani İtalya'ya saldıracağız. Daha sonra da üçüncü çıngırağı vaktiyle geri püskürtülmeden önce İslam'ın hüküm sürdüğü İspanya topraklarını vuracağız. Osmanlı saldırısına karşı koymaya hazırlanan yarımadadaki telaş da ötekilerden aşağı kalmıyordu. Silah imalathaneleri ve meyhaneler gece geç saatlere kadar açık kalıyordu. Şefler birbirleriyle ittifaklar yapıp bozmakla vakit geçiriyordu. Kadınlar hamile kalmak için acele ediyordu. Düğünler yapılıyor ve savaş eli kulağında olduğu için düğün törenlerine katılanlar yola çıkarken ne olur ne olmaz seferberlik ilan edilir de yolumuzu kışlaya çevirmek zorunda kalırız diye yanlarına derebeylik flamasını almayı ihmal etmiyorlardı. Bu arada halk ozanları her biri kendi dilinde savaş ezgileri yakmaya başlamışlardı. Bu ezgiler çok eskiden yakılan ezgileri andırıyordu. Sözleri bile o ezgilerdeki sözlere çok yakındı. Yaşlı Sırp ozanları, "Ah Arnavutlar nasıl da silahlarını bize doğrultmuşlar" diye ezgi çağırıyor, Arnavut ozanlar da aynı biçimde kendi halkını uyarıyordu. "Kalkın ayağa Arnavutlar, Slavlar üzerimize geliyor. Siz ya delisiniz ya da deli taklidi yapıyorsunuz" diye karşı çıkıyordu bazıları. "Türkler neredeyse tepemize binecek. Oysa siz hep aynı nakaratı yineleyip duruyorsunuz. Sırplar saldırıyor, Arnavutlar saldırıyor. Evet evet biliyoruz bunu" diye karşılık veriyordu ozanlar. "Ne var ki biz ezgi kalıplarını atalarımızdan böyle devraldık. Bunları olduğu gibi kullanmayı da sürdüreceğiz. Bu kalıplar 10 yılda bir değişen silahlara benzemez. Bizim yararlandığımız modellerin değişebilmesi için üzerinden en azından 100 yıl geçmesi gerekir." Osmanlı ordusu harekete geçmiş, ortalığı yalan yanlış bir sürü söylenti sarmıştı. Öte yandan insanların kafasını Osmanlı ordusundan daha fazla kurcalayan bir şey vardı ki o da Balkanlar ve Balkanlı sözcükleriydi. Türkler yöreye daha ayak basmadan yarımadayı ve sakinlerini bu sözcüklerle vaftiz etmişlerdi. Öyle ki bu sözcük onların sırtına sonunda yaşlı bir sürüngenin gövdesine yapışan yeni pullar gibi yapışıp kalmıştı. Yörenin yerli halkı işin içinden çıkamıyordu. Bu sözcükten kurtulmak için düşlerinde debelenip duruyorlardı. Ne var ki sonuç tam tersi oluyordu. Balkanlı sözcüğü sırtlarına kendi derilerinin yerini almak istermişçesine giderek daha sıkı yapışıyordu. Ve şimdi bölük pörçük parçalanmış durumda bir şeyin daha farkına varıyorlardı. Üzerinde yaşadıkları yarımadaya şimdiye kadar birat vermemişlerdi. İçlerinden bazıları ona İlk Rikum adını vermeye kalkmış, ne var ki başkaları Yeni Bizans adını yerleştirmek için hemen ayağa kalkmıştı. Daha sonra başkaları Arnavutluk Alplerinden dolayı buraya Alpenia adını vermek istemiş, daha başkaları da Slav sözcüğünden türetilmiş Büyük Slovanya adını yerleştirmek istemişti ve benzerleri. Ne var ki bunu düşünmek için artık çok geçti ve yöreyi savunacak olanlar şimdi olduğu biçimiyle ortak bir adları olmaksızın hatta düşmanın onlara dayattığı adla savaşa girecek yenilgiyi tadacaklardı. Türklerin imparatorluk ordusu beklediği gibi Niş'te ortaya çıkacağına Kosova Ovası'na doğru yürüyüşe geçmişti. Balkan prensleri de fırtına sonrası yatak değiştiren azgın sel gibi buraya yöneldi. Türkler geldiğinde ovaya varmışlardı bile. Onların karşısında ovanın Türklerin özellikle düşmanlarının yerleşmesi için boş bıraktıkları bölümünde yer aldılar. İçlerinden biri Bosnalı Tvertko, kral ünvanı taşımasına karşın başkomutan olarak Sırp prensi Lazar'ı seçmişlerdi. Lazar'ın solunda Roman voyvodası Mirkea'nın kuvvetleri, sağında da Arnavut kontları Gijerk Balşa ile Demeter Jonima birlikleriyle yer aldılar. Son günlerde bu birliklere başka birlikler de katılmıştı ama bu savaşta anlaşılmaz kalan daha birçok şey gibi bunların aslında hangi taraftan oldukları hiçbir zaman anlaşılamadı.